İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ekibin yakası bir türlü bir araya gelmiyor.
Peki bu kez bizle beraber.
Nihayet ya.
Nihayet. Yalnız kalan gönderdik. Ne oldu İsmail'i?
Kalsın biraz oralarda.
Takip duymasın ama belki de duyuyordur.
Ben duyuyorum değil.
Yetişemedi.
Ya yüzüme vurma.
Çok kaçırdı, onun için yetişemedi. Bugün bizde olmayacak. Pazartesi günü beraber olacağız.
Ya yüzüme...
Söylemesi bizden.
Kesin İsmail oralarda.
Gayet güzel gitti ya. Daha çok konuşabilirim.
Bazen insan elindekinin kıymetini bilmiyor. Kaçırmadan, kaybetmeden anlamıyorsun.
Bu da güzel bir test.
Yavuz abi de bizi görebilecek mi?
Bütün siyaset günah keçisi. Bunu her şeyi ona yıkma üstüne dönüyor. Sen bir tane bulmuşsun, çok değil yani.
Her pazartesi çarşamba saat 19.15'te RS Efendi. Söylemesi bizden başlıyor.
Tekrar merhaba. Söylemesi bizden de İsmail Saymaz ve Akif Bekir ile birlikteyiz ve gündeme ilişkin değerlendirmeleri yapacağız. Şimdi gelen bir haber var, onunla başlayalım isterim. YSK bir açıklama yapmış. Yüksek Seçim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirileri devam ederken, salı günü daha karar da almamışken, Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında YSK buna kısa bir açıklamayla niye yanıt vermiyor, bir yazılı açıklamayla demişti. Dün kararı aldı akşam. Bugün de o kısa açıklama, yazılı açıklama gelmiş görebildiğim kadarıyla.
Kısa yapmışlar yani. Kısa, talep edildiği üzere kısa bir açıklama olmuş.
İftira, hakaret ve tehdit kampanyalarından etkilenmeden görevimizi yapmaya devam edeceğiz demişler. Hakimlerin kararları nedeniyle hedef gösterilmesi, itibarsızlaştırılması kabul edilemez diye bir açıklama.
Şimdi Yavuzcuğum.
Buyurun.
Hakimlerin kararları nedeniyle hedef gösterilmesi tabii ki kabul edilemez. Ama eleştirilmesi haktır. Bunu nereden biliyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bu iktidar döneminde 17 yıldır bu iktidarın bütün sahipleri demokrasi ve özgürlük anlayışlarıyla bağdaşmadığını düşündükleri bütün mahkeme kararlarına uymak zorundayız ama saygı duymak zorunda değiliz diyerek yerden yere vurdular.
YSK'da saygı duyun demiyor ama.
Ha, o zaman sorun yok. Pardon, yanlış anladım ben. Ben şey gibi anladım.
Hayır, bundan daha ileri ifadeler oldu. Mesela Ergenekon ve Balyoz davaları sırasında sanıkları tahliye eden hakimler için çetenin nöbetçi hakim savcıları ifadesi gazetelerde yazıldı. Siyasetçiler tarafından dile getirildi. O günlerde sadece hükümetin istemediği tahliye kararlarına imza atanlar toplumun ve kendi meslektaşlarının önüne atıldılar.
Tabii
çok kez meydana geldi.
Çok yakın zamanda da.
Hatta hakim savcıların bir kısmının Alevi oldukları sanki bir suçmuş gibi ima edilerek Seyfi Dede'nin adamları diye hedef gösterildiler. Ergenekoncu denildi.
Yakın zamanda Mehmet Altan'la ilgili Anayasa Mahkemesi kararı üzerine Cumhurbaşkanı'nın da çok sert.
Can Dündar'ı serbest bırakanlarla ilgili. Serbest bırakılmasına neden olduğu düşündükleri Anayasa Mahkemesi kararını verenlerle.
Ya arkadaşlar, bir gazete bu kritik kararın öncesinde YSK hakimleriyle ilgili 11'inin tamamıyla...
Takvim gazetesi adını
ilgili,
söyleyelim.
Bir gazete vardı değil mi diye İsmail'e top
şimdi
kaldıracaktım. Top kalkmadan çaktı.
Hayır, gazete deyince takvimin adı akla gelmez.
Ya yani, sen rahat ol.
O nedenle sen belirtelim, böyle de bir gazete var
İsmail,
yani.
İsmail'cim cümlemi tamamladığımda sen adını koyarsın diye bekliyordum ama sen...
Yolda yakaladı.
Havada. Bütün 11 YSK hakiminin 11'inin de resimlerini bastılar. Yani hedef göstermekse eğer, hedef göstermek bu ne demek yani? Bir şey demek isteniyor orada, ne demek isteniyor? Şimdi o zaman bir şey dememiş buna YSK, hem de karar öncesinde. Yani üstünde baskı oluşturacak. Şimdi ortaya çıkmış kararı eleştirmek hak. Herkes görüşünü söylüyor. Kararın hiçbir inandırıcılığı yok. Mecbur mu insanlar inanmaya? Yani uymaya mecbur. Tamam, yani kanuni zorunluluk.
Zaten
ama
onunla ilgili açıklamalar da yapıldı.
İnanmaya mecbur mu? Bunu saygı göstermeye, evet bravo çok güzel karar aldınız demeye mecbur mu canım insanlar?
Eleştirme de hakkıdır ayrıca. Eleştirmek de hakkıdır.
O, tabii ki.
Yani yargıçlar kararını verdi ve toplum bunu onların verdiği şekilde kabul etmek zorunda değil ki.
Niye koca koca yargıçlar karar vermiş, Danıştay, Yargıtay üyeleri onlar... Hayatlarını hukukla geçirmişler.
Bunun en iyi hakim savcılar verecekler. Çünkü onların yakın arkadaşları daha düne kadar Anayasa Mahkemesi, daha düne kadar Yargıtay ve Danıştay'da yüksek hakim olarak görev yapanların hepsinin bir örgütle bağlantılı olduğu ortaya çıktı ve tutuklandılar. Dolayısıyla bugünkü YSK üyelerini demiyorum ama geçmişin anlı şanlı ya, yüksek yargıçlarının bir çeteyle üye olduğu ortaya çıktı. Varmış böyle bir vaka. Yani o günlerde bir çetenin hakimleri denseydi muhtemeldir ki gene dönemin yüksek yargı mensupları bir bildiriyle hayır bir çete değil diyeceklerdi. Ama anladık ki gizli haberleşme sistemi üzerinden haberleşme kurup ya da belki de dışarıdan ankesörlü telefonlar aranıp kendi oluşturdukları yatay örgütlenme ağıyla kararlarını bile Pensilvanya'ya danışıyorlarmış. Ne belli gelecekte yine böyle bir örgütlenmeyle karşı karşıya kalmayacağımız. Dolayısıyla ya, hani...
Şunu da söyleyeyim mi? Dokunulmazlık bir kimseye suç işleme ve yargı mensuplarına hakaret etme serbestisi tanımaz diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na
cevap veriyor. Ayrıca bir şey söyleyeyim. Tazminat davası için de bir dokunulmazlık yok.
Hayır, bu, ama o burada bir ceza davası biçiminde. Burada... Bugün Devlet Bahçeli de çünkü
bravo,
bu meseleyle ilgili konuştu.
Bağo şimdi bir ağız birliği var.
Kamu yönetimine hakaret suçudur. İsmail nedir yani en çok?
Adeta burada anladık, o belki dava bile açmayacaklar. Hmm. Mesele o değil. Açacaklar anlaşılıyor da. Burada önemli olan şu. Bu YSK adına yapılan açıklamayla Kılıçdaroğlu'na verilen siyasi cevaplar arasında bir ton birliği, bir ağız birliği, bir amaç birliği var görünüyor demek istiyor Yavuz.
Yani yargıyla siyasetin çay toplama seansı bitmedi, devam ediyor.
Yani
adeta diyoruz sanki.
Sanıyorum Akif onu dememiştir herhalde. İsmail demiştir.
İsmail öyle dedi.
Evet, ama öyle baktı ki bana, ben de öyle düşündüm.
Demesem olmaz diye yani.
Öyle demek istiyordur diye düşündüm.
Önce Cumhurbaşkanı açıklama dedi. Yazılı açıklama dedi üstelik. Şimdi, o yazılı açıklamayı gördük. Bugün, dokunulmazlık dedi Bahçeli. Bugün yazılı açıklamanın içine dokunulmazlığı gördük.
Aynen. Bugün Sayın Bahçeli dokunulmazlıkları kaldırmaya davet etti Kılıçdaroğlu'nu.
Taş vursun, ben şey yapacağım ve, dedi, oy vereceğim
ve
dedi.
Kılıçdaroğlu'na cevap verirken o bağlamda söyledi bunu. Şimdi YSK açıklamasında dokunulmazlık işte hakimlere hakaret itibar hakkı vermez diyor. Peki kritik bir karar almak üzere olan bir mahkeme heyetinin tümünün fotoğraflarını basarak üzerlerinde baskı oluşturmak ve imaen onlara bir şey demeye çalışmak. O neyse. Herhalde onun için basılır fotoğraf. Bu kapsama girmiyor mu?
Ya da başka bir fotoğraf söyleyeyim.
Orada nasıl söyle?
AK Partili bir milletvekiliyle basamaklarda fotoğraf çektirmek tam böyle kritik bir
tartışma yaratmaya, kararına gölge düşürmeye neden değil mi?
Aynen, kendi işini sakatlamaya, ihsası rey de bulunmaya, yol açmak, hakimlikle bağdaşıyor.
Anayasa Mahkemesi ne yap, özür dilerim. Yüksek Seçim Kurulu ne derse desin, kararlarını tartışacağız. Ben bugün sosyal medya yayınlamıştım ama burada da ifade etmek isterim. Özellikle Bursa Mustafa Kemal Paşa ilçesinde verdiği karar ile İstanbul kararı birbirine taban tabana zıt. İznin var mı? Devam edeyim mi?
Estağfurullah, buyur.
20 Nisan'da Bursa Kemalpaşa'daki vaziyetle ilgili bir karar aldı Yüksek Seçim Kurulu. Buradaki fark, AKP ile İYİ Parti arasındaki fark %1'in altında. Oy farkı. Her an için kapanabilecek bir fark. İYİ Parti CHP destekli olarak burada yüksek bir oy almış. Ve oy miktarının düşük oluşuna ek olarak bazı gerekçelerle sürmüş. Zaten ilçede ne kadar sandık olabilir ki? Bu 5 sandık, ilçede var olan 5 sandığın sandık başkanının belediyede müdür olduğu tespit edilmiş. Yani Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nde, Mustafa Kemal Paşa Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partili. Haklı olarak gitmişler ve itiraz etmişler Yüksek Seçim Kurulu'na. Başkaca itirazları var ama en kayda değer itirazlarından biri de bu. Dolayısıyla bu itirazlarında demişler ki, yeni düzenlemeye göre 7162
memur olması lazım.
Memur olması şartı aranıyor. Fakat burada gördüğümüz kadarıyla belediyede bunların müdür olduğu görülüyor. Dolayısıyla bu seçim iptali için yeterli bir nedendir diyor. 24 Nisan 2019'da Yüksek Seçim Kurulu verdiği kararında şöyle diyor. Sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazların Yüksek Seçim Kurulu'nun 13 Aralık 2018 tarih ve şu kararı ile kabul edilen seçim takvimine göre 2 Mart 2019 tarihinde kesin olarak kararına bağlanması nedeniyle tam kanunsuzluk iddiasının talebini reddine.
Ya itiraz süresi dolup listeler kesinleştikten sonra itiraz kabul edilmez diyor yani.
Evet, 2 Mart'a kadar itiraz etsin
diyor. Şimdi diyor ki seçim sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazlar YSK'nın 13 Aralık 2018 tarihli kararına göre 2 Mart'ta son bunalacak diyor. 2 Mart'a kadar senin itiraz hakkın vardı diyor. Ocak'tan Mart'a kadar. Sen bu süreçte itiraz etmemişsin. Diyor. Bu süre geçtikten sonra, seçimden sonra yaptığın itiraz tam kanunsuzlukla Açıklanabilir bir durum değil. Dolayısıyla reddine diyor. Şimdi bu kararı vermişsin. Hemen hemen aynı yöndeki itiraz İstanbul'da önüne gelmiş. İstanbul'da da sana diyorlar ki çoğunlukla Maltepe'de işte 3000 civarında kamu görevlisi olmayan, büyük bir bölümü banka çalışanlarına oluşan insanlar sandık başkanı ve sandık kurulu üyesi olmuşlar. Ben bu yüzden tam kanunsuzluk başvurusunda bulunuyorum diyor Adalet ve Kalkınma Partisi.
Bir düzelteyim. Tabii. Çok ciddi bir fark var çünkü. Tam kanunsuzluk diye bir başvuru değil, olağanüstü itiraz yöntemiyle başvurusunu yapıyor. Tam kanunsuzluk.
Çok da mühim değil ama.
Çok önemli. Neden? Şunun için sadece Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali bu sayede mümkün oluyor. Hı hı. Diğer tam kanunsuzlukla ilgili karar verse İstanbul'daki seçimlerin tamamını yenilemek
anladım,
zorunda kalacak.
Anladım. Bu detayı söylüyorsun.
Çok milimetrik anladım. Bir ayar var orada. CHP de diyor ki madem böyle bir şey var, bu kanunsuzluktur. Kanunda yazmışsın, kanuna aykırı bir durum var. Bu şartlar altında tam kanunsuzluk diye iptal etmen lazım diyor. Eğer burada bir tam kanunsuzluk iptali gelseydi 24 Haziran seçimleri için de, çünkü süre sınırlaması yok bunda tam kanunsuzlukta, orada da bir başvuru hakkı ortaya çıkacaktı. Daha da geriye gidip belki referandumda.
Bu kapılar kapandı.
O kapıların hepsini kapatan kapandı. Milimetrik ayarlı bir karar bu. Olağanüstü itirazı da uymuyor içerik olarak.
Anladım. Şimdi benzeri itiraz İstanbul seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne getiriliyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararına baktığımızda işte askı süresi bitmiş. 2 Mart'ta tamamlanmış.
Tabii,
dolayısıyla senin bu itirazlar zaten sana bir süre tanınmış. Sandık kurulan oluşumunu oluşulduktan sonra bir süre tanınmış. Senin itiraz hakkın var o sürede sandık kurullarına. Onları da yapmamışsın. Ama seçimden sonra biz de buradan deneyelim diyerek başvurmuşsun. Yüksek Seçim Kurulu ilkini 24 Nisan'da verdiği kararın yaklaşık 6-11 gün sonra verdiği ikinci kararı da kendi kendine tekzip etti. Kendi kendisini tekzip etti. Bugün Saadet Partililer de Mardin Yeşilli galiba ilçesinde yine aynı şekilde sandık kurulu üyesi olmayan, özür dilerim, memur olmayan sandık kurulu üyelerinin oluşumuna dair bir itirazı, yaptıkları bir itiraz geri çevrildi. Elimizde
başka
bir örnek daha var.
Başka örnekler
Pasinler.
Var.
Erzurum Pasinler, o da bu seçimde. Ben Pasinlere baktım. Pasinler ilçesinin biri muhtarlık seçimi. Muhtarlar yarışıyor. Seçimden sonra, seçimden önce itiraz yok. Seçimden sonra ise kaybeden muhtar, kazanan muhtar aleyhine Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruyor. İlçeye, ile en son Yüksek Seçim Kurulu'na geliyor. İtirazında diyor ki, oy verme sırasında rakip muhtarın aza listesindeki aza adayı da sandık kurulu üyesiydi diyor. Zaten sandık kurulu, bir kere sandık kuruluna adaylar yer alamaz. Bu birincisi. İkincisi gene memur değil. İlçe seçim kurulu itirazını
reddediyor.
İle gidiyor, il kabul ediyor, Yüksek Seçim Kurulu'na gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu diyor ki, çok kritik bir ifade var. Mustafa Kemal Paşa kararına farklı olarak. Sandık kurulu üyelerinin aza adayı olması ya da memur olmamasının sonuca ne şekilde etki edildiğine dair bir verinin olmadı. Yani memur olmasalar da sonucu etkilediler mi? Buna bakılması gerekiyor. Maltepe'deki gördük ki sadece 700 küsür oyu etkileyebilmiş.
Çok kritik bir noktaya geldin. Çok kritik bir nokta. Şimdi tam kanunsuzlukla olağanüstü itiraz arasındaki fark da bu. Tam kanunsuzluk olarak tespit etseydi, kanuna uymadığı için seçimleri iptal edeceğinden sonucu etkileyip etkilemediğine bakılmayacaktı. Hı-hı. Şimdi herkesin merakı, gerekçeyi yazacak ya, bu uzun gerekçeyi.
Bakalım nasıl ya.
Bakalım nasıl
olağanüstü
yazacak.
Olağanüstü itiraz da bunu nasıl birleştirecek, buluşturacak.
Olağanüstü itiraz olduğu için orada sonucu değiştiren bir tablo görmüş olması lazım ki bu iptal kararını verdi. Rakamlar ortada. Memur olmayan sandık kurulu üyelerinin görev yaptığı sandıklardan AK Parti önde çıkıyor. Zaten şartlar altında nasıl bir sonucu etkileyecek?
AKP önde çıkıyor bu bir. Yavuz abi ölü, engelli.
Oralarda da 700 var.
700 yani kısıtlı seçmen denilen kategori. Evet. Bunların da kime oy verdiği belli değil.
O ayrı ama o başka. Tamamen sandık kurulu üzerinden yürüdü son tartışma. Ve burada
dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun sadece bu seçimde, yani 14 Nisan 2009'da verdiği Pasinler, 24 Nisan 2019'da verdiği Mustafa Kemal Paşa kararları ile 6 Mayıs 2019'da verdiği İstanbul kararlar birbirine zıt. Yüksek Seçim Kurulu kendi içtihadıyla çelişmiş durumda ve bunlara bize izah etmek zorunda. Bunlardan birisi hukuki değil. Nasıl ki İstanbul'da verilen 4 oydan sadece biri geçersiz sayılıyorsa, buradaki 3 karardan da biri ya da diğer ikisi geçersiz. Yüksek Seçim Kurulu üçünün de ya kendisine ait olduğunu iddia edecek, bize izah edecek ya da bunlardan birini hukuken değil siyaseten aldığını kabul edecek. Siyaseten alması halinde ben öyle düşünüyorum, bu karar siyaseten alınmıştır. Her türlü eleştiriye de göğüs gelecek. Yapacak hiçbir şey yok.
Sonradan da kızmayacak. Evet. O Yüksek Seçim Kurulu'nun tabii daha önce verdiği iki karar, hem Mustafa Kemal Paşa hem de Pasinler kararları aslında içtihatlara uygun kararlar.
Evet.
Doğru kararlar.
Doğru kararlar.
Bugüne kadar
doğru
da hep kararlar. Öyle vermiş zaten. Evet. Ama bugün geldiği noktada İstanbul için öyle bir görüntü var ki formül aranmış yani. Bir formül aranmış, o formül bulunmuş ve verilmiş gibi ya, bir
abi,
görüntü var.
Bir kere şeyle
ama
tamamlasaydı,
izahat önemli yani.
Şöyle
gerekçe
tamamlasaydı ikna olacaktık. Mesela Büyükçekmece'yi biz bir ay konuştuk. Büyükçekmece'de polis gitti Büyükçekmece'ye. Evet. Süleyman Soylu, ben Büyükçekmece kaynaklarımla konuştuğum için biliyorum. Büyükçekmece'deki iddia, soruşturulan iddia Şubat ayında, Ocak ayında başladığı halde Süleyman Soylu müfettiş göndermeye 2 Nisan'da karar verdi. 2 Nisan'da müfettiş gitti, anca polis gönderildi, kapı kapıyı gezdiler. Bir dolu şaibe iddiası, Star Gazetesi özel muhabirler gönderdi.
A Haber canlı yayınlar yaptı.
A Haber canlı yayın yaptı. Bir dolu yolsuzluktan söz edildi. Ne oldu? Büyükçekmece iddiası reddedildi. Üstelik fark da çok büyük değil. Yani aslında kapanmayacak fark değil. Reddedildi. İkincisi Maltepe. Hani 43 kişi FETÖ'cüydü? Öyle ya. Hani Maltepe'de büyük şaibeler söz konusuydu? Bakıldı ki orada da 35 bin fark var. O da reddedildi. İstanbul'un aylardır üzerinde, hani 1,5 aydır yolsuzluk, CHP tarafından yolsuzluk yapıldığı iddia edilen Büyükçekmece ve Maltepe ilçelerindeki iddiaların hepsi geri çevrildi. Ne şaibe varmış, ne yolsuzluk varmış, ne FETÖ varmış, ne PKK varmış. Seçimlerde oyların çalındığına dair Ali İhsan Yavuz'un bize 10-15 göze anlattığı hiçbir iddianın geçerli yokmuş. Ne ölülere oy kullanmış, ne engellilere, ne kısıtlılara oy kullanmış, ne mahkumlar hem cezaevinde hem dışarıda oy kullanmış, ne de oy çalınmış. Buna dair bir veri yok. Sadece şu, memur olmayanlara sen sandık kurulu başkanı olarak ve sen sandık kurulu üyesi olarak görev verdin. Tamam. Ama 24 Haziran'da da görev verdi.
Evet.
Aynı kişi. Çünkü bu düzenleme Mart 2018'den bu yana var. Fakat bu düzenlemeden sonra arada 24 Haziran seçimleri var. 24 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanı seçildi hem de bugünkü iktidar oluştu. O halde bu başta Cumhurbaşkanı ve aynı şekilde parlamenterlerin seçilmesini sağlayan seçmin kendisi şaibelidir. Düşmeleri lazım. Zaten bu yüzden...
Oraya kadar gitme. 31 Mart'taki seçimlerin Türkiye genelindeki sandık kurullarına niye bakılmıyor o zaman?
Abi muhtemelen İstanbul'da görev yani, yapanlar aynı yerde görev yaptılar.
Tabii canım. Aynı
yani yerde, aynı yerde görev yaptı bunlar.
Şunu diyorum, Ankara'da, İstanbul'da,
Türkiye
İzmir'de,
çapında
Bursa'da.
Türkiye her tarafta görev yaptılar. Yani burada gösteriyoruz işte Pasinler'deki durum, Yeşilli'deki durum. Dolayısıyla bütün Türkiye çapında bu yapılmış. Bütün seçimin kendisine şahit düşüneceği gibi.
Ama sadece İstanbul'da sakatlık yaratmış.
Eğer İstanbul'da da sakatsa sadece, o zaman 24 Haziran'ın İstanbul seçimleri de sakat. Dolayısıyla bugün Turgut Kazan'ın başvurusu var bu yönde. Turgut Kazan başvuruda bulundu. O önceki seçimleri de 16 Haziran'ı da içine alıyor. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu
24 Haziran'ı alıyor. 16 Nisan'ı değil herhalde.
Ben 16 Nisan Turgut Kazan'da gördüm. Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'de hukuku olan inancı sarstığı gibi yurt dışındaki birçok görüş belirten insanın ve yurt dışındaki birçok hukukçunun ve aydının altını çizdiği üzere Türkiye'de iktidarın seçimle değişeceğine olan yerleşik ve demokratik inancı yok etti. Bunu hani bir gazeteci olarak ben söylemiyorum. Bunu Türk Ceza Kanunu'nun yapıcı iki isminden biri olan, üstelik iktidara yani bunu, da çok yani uzak bir isim olmayan,
İzzet Özgenç,
evet, çok uzak bir isim olmayan Adem Sözüer Hoca, eski İstanbul Hukuk Fakültesi'nin dekanı Adem Sözüer Hoca dün bu YSK kararı açıklandıktan sonra attığı tweetinde çok açıkça vurgulamış. Onu
hepsi
alıntı
söylüyor.
Yapmak isterim.
Ergun Özbudun söylüyor, İzzet Özgen
izin
söylüyor.
İzin verirseniz alıntı yapmak isterim. Çünkü bana dair bir görüş olmadığını belirtmek için söyleyeceğim. Mesela kim? İzzet Özgenç Hoca. O da önemli. İki isimden biri. Türk Ceza Kanunu yapan biri İzzet Hoca. Diyor ki bu karar bir hukuk kuralının hatalı yorumlanması sonucu verilmiş değil, hukuk kurallarını hiçe sayan bir karardır. Bu çok ciddi bir belirleme. Bir diğeri Adem Sözüer'in tweet'i, veri akışı durdurulup kazanmayan adaya ben kazandım dedirtildi. devlet ve partilerin oluşturduğu sandık kurullarına suç örgütü dendi. YSK kanun ve içtihadıyla çelişen kararlar verdi. 6 Mayıs iptaliyle hukuk ve milletin tercihi inkar edildi. İktidar seçimle değişir ilkesi darbelendi. En son Osman Can'ın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski milletvekili Osman Can, anayasa hukukçusu, o da diyor ki 367 hukuksuzluğu bu kadar ağır değildi. En azından işleyen birçok kurum ve usul vardı. Siyaset alternatif üretmişti. Bugün YSK ve sandık neredeyse güven duyulacak son kurum ve usul idi. O da çok ertildi. Ne uğruna? Sesin gitmediği yönde bir mesaj geldi bana. Bilmiyorum.
Kontrol ederler şimdi. Buyur.
Evet. Evet.
Şimdi dünyadan da tepkiler var tabii. Yani iktidarın sandık yoluyla el değiştirebileceği inancına Türkiye'de, yani demokratik usullerle, sandık yoluyla, seçimlerle yönetimlerin değiştirilebileceği, el değiştireceği inancına bu YSK kararıyla darbe vurulduğuna dair tepkiler, şüphe ve tereddütler bildiriliyor.
Virgül birazcık yayın gitti diye radyoda bir yayında sorun var mı? Bir evet. Bakın arkadaşlar.
Radyo çekmez oldu diye yayın gitti.
YouTube'dan devam ediyoruz. Akif devam edebilirsin.
Şimdi bu yöndeki tepkilere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir tepkisi var. Kararı yüksek yargı aldı diyor. Bu bir yüksek yargı kararıdır. Yargı kararını yok sayarak açıklama yapanları şiddetle kınıyorum diyor. Hukuka saygı bekliyor. Benzer bir şeyi 367 krizinde Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtirmemek için mecliste sayısal gereklilik
şartı
değiştirilerek bir icapla değiştirilerek seçtirmemek istediklerinde Abdullah Gül'ü CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş ve oradan 367 toplantı yeter sayısı için gereklidir kararı aldırmıştı. O karar için Sayın Bahçeli de dayatmalarla iktidar memleketi krize soktu, zorlamalar ve dayatmalarla, yani 367 zorlama değil, iktidarın yaptığı Abdullah Gül'ü seçtirmeye çalışmak zorlama ve dayatma. İşte şimdi Anayasa Mahkemesi demokratik hukuki bir karar almıştır. Ondan sonra işte isabetli bir karardır. Herkes saygı duymak zorundadır diye açıklama yapmıştır.
Güzel.
Şimdi iktidarın...
İktidarın ne açıklama yaptığını da hatırlıyor musun acaba? Çünkü hatırlamıyorum ama.
Bugün söyleyeceğim. Bugün YSK kararlarına gösterilen tepkilere iktidarın verdiği cevap, geçmişte iktidarın siyasete antidemokratik müdahale, meclisin yetkilerinin gaspı diyerek mahkeme kararlarını eleştirdiğinde maruz kaldığı cevapların aynısı. İktidara da o cevaplar verilmişti. Yani dün Bahçeli AK Parti'ye ne dediyse 367 krizinde, bugün AK Parti, mesela Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da YSK'nın kararına tepki gösterenlere aynı şeyi söylüyor. Güzel. Anlatabildim değil
çok
mi?
Net,
yani,
çok net. Ya şapkalar değişti, insanlar da beraber
yani,
değişti.
İnanılmaz. Son 17 yıl içerisinde sayısız mahkeme kararı gösterebiliriz. Mesela Danıştay'ın kamu çalışanlarıyla ilgili ve öğrencilerle ilgili başörtüsü yasağı konusunda verdiği kararlar. Mesela düşünce, inanç ve siyaset özgürlüğüyle ilgili kararlar. Mesela bir şiir okuduğu için Sayın Erdoğan 4 yıl hapis yatırıldı. 4 ay pardon. 4 ay hapis yatırıldı. Başkanlıktan düşürüldü, belediye başkanlığından. Ve siyasetten men edildi. Şimdi bütün bu durumlarda AK Parti kadrolarının verdiği tepkilere bakıyoruz. İktidar süreleri de dahil buna, kendileri iktidardayken. AK Parti'nin kapatılma davası, laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle açılan kapatma davası. Ve Milli Görüş Partilerinin irticadan kapatıldığı kararlar, yargı kararları vesaire, bir düzine mahkeme kararı sayabiliriz. Bunların hepsinde AK Parti kadroları mahkeme kararlarına uymak zorunda olduklarını ama saygı duymak zorunda olmadıklarını, kimsenin kendilerinden bunu beklememesi gerektiğini söylediler. O mahkeme kararlarını savunanlar da mahkeme kararı bu, saygı duyacaksınız diye karşılık verdiler.
Burası bir hukuk devleti dediler.
Roller böyle değildi, tam tersiydi şimdikinin. Yurt dışından da o zaman AK Parti'nin itiraz ettiği, eleştirdiği mahkeme kararlarına eleştiriler geldiğinde AK Parti bu desteği memnuniyetle kabul edip, iktidardayken hem de memnuniyetle kabul edip, bakın işte bizi dünyaya rezil ediyorsunuz, bakın Avrupa bize gülüyor diye, bunu da kendi argümanını güçlendirmek için kullanıyordu.
Emin misin?
Sayı yok, arşive girin.
Yoktur bence.
Benim örnek saymama gerek yok. Arşive girin, Google'a yazın. Yavuz Ramazan oruç vuruyor, hafıza kaybı yaşıyor. Yavuz onun için dikkate almayın.
O kadar oruç vuruyor yoktur ki oruç tuttuğunu unutup su içiyor ya.
Ama unutuyorum, ne yapayım? Ben de şey var.
Şimdi hayretler içerisinde bakıyorum. Yani Avrupa Birliği'nden gelen tepkilere yüksek yargı kararı aldı diyor. Bu yüksek yargı kararıysa 367 ne kararıydı? O da yüksek mahkeme kararıydı. Yargıtay'ın, Danıştay'ın aldığı başörtüsü yasağı kararları, onlar da yüksek yargı kararlarıydı. Cumhurbaşkanının bir şehirden 4 ay hapis yattığı karar da yüksek yargıda onaylanmıştı. Yargıtay sürecinden geçti.
Şöyle bir kural mı koysak?
Bunların hepsini istediğinde AİHM, Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan haklarının iadesi için 3 kez AİHM kapısını çaldı. Hak aradı orada. Diğer bütün mahkeme kararlarına karşı, yani yerli ve milli mahkemelerimizin aldığı kararlara ve yüksek yargı süreçleri tamamlanıp onaylanmasına rağmen yurt dışında Strasbourg'da AİHM kapılarında hakkını aradı bizim vatandaşlarımız, iktidar partisinin tabanını teşkil eden, kadrolarını teşkil eden aktörler. Şimdi o zaman olabiliyor da bugün neden bir mahkeme kararı içeride ya da dışarıda eleştiri konusu yapılamıyor? Neden Yavuz, ya dünyaya rezil oluyoruz, Yeni Şafak diyebiliyor, başlık attı. Yeni Şafak'a baskın yapıldığında Avrupa'ya rezil oluyoruz, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Sözleşmesi'nin şu maddeleri ihlal ediliyor diye. Yavuz neden diyemesin şimdi onu? Yani o mahkeme kararıydı da bu da bu mahkeme kararı değil mi?
Bunu niye eleştirmeyin? Ben ama onun bir cevabım var. Şöyle bir yeni düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir ekonomist Bloomberg'de televizyonda yorum yaparken ekonomiyle ilgili Türkiye'deki belirsizlikten şikayet ederek, işte anayasayı değiştirelim. Eğer Türkiye'de risk priminin düşmesini istiyorsak, birinci madde AK Parti iktidar olacak. İkinci madde AK Parti'nin %80'den az oy aldığı seçimler iptal edilecek dersek belirsizlik ortadan kalkar. İlla demokrasi olması gerekmiyor. Suudi Arabistan'da da borsa var. Az önce de yayındaydı. Böyle bir düzenlemeyi de ileriyi görebilme imkanı tanıyabiliriz dedi yatırımcılara. Bu tip durumlarda da tanıyabiliriz bence. AK Parti'nin lehine
katılıyor mu? Alınmış, İsmail de katılıyorsa ben
AK Parti
şimdi.
Lehine alınmış kararlar sorgulanamaz, üzerine konuşulamaz ve bir yargı kararı olarak kabul edilir. AK Parti'nin sevmediği ve aleyhine olan kararlar üzerine her türlü tartışma yapılabilir ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gidebilir. Yani bunu bir kural olarak koyamaz mıyız?
Bu anayasa değişikliği gerektirdiği için nitelikli çoğunluk gerekir bu öyle kararı mi almaya. İsmail ne diyor onu da dinlemek isterim. Ben şu an duruma bakarak...
O bir şey yaptı böyle.
Duruma
bir
bakarak şey alacağım, pozisyon
şimdi
alacağım.
Şimdi burada siz milli iradeyi sakatlamaya çalışıyorsunuz. Milli iradenin
sakallarına
üstünde,
yakışan bir yanıt da
milli
girmeyiz.
Milli iradenin üstünde güç aramaya çalışıyorsunuz. O yüzden bundan sonra
meclisin yetkilerini gasp ettirmem diyorsun.
Evet, meclisin yetkilerini gasp ettirmem. Bundan sonra en ufak boşanma davasına dahi milli irade bakacak.
10 yıl önceki AK Parti konuşuyor şu an. 10 yıl sonraki de CHP. Roller tam değişti.
Milletin vicdanına sinmiyoruz, herhangi bir boşanma o işlem gerçekleştirilmeyecek. Öyle. Bütün yargı kararları böyle bundan sonra.
Gerçekleştirilmiş sayılmayacak.
Evet. Millet istediği millet onu arzu edene kadar evli kalacaksın kardeşim. Öyle milletin isteğine rağmen olmuyor ama... Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi istemediğinde hukuksal kararı olmuyor değil sadece. O kararı veren de gidiyor. Yani
ne demek o?
Şöyle, daha yakın zamana kadar başta işte FETÖ olmak üzere çeşitli davalarda hakkında tahliye kararı verilen kişiler cezaevinden çıkarken kapı ağzını tekrar tutuklandıklarını öğrendiler, içeri konuldular. Üstelik onlara tahliye kararı veren heyetler sürüldü. İstenmeyen kararı veren bütün birinci derece ağır ceza ve yüksek yargıçlar görev yerlerini terk etmek zorunda kaldılar. Bunun çokça örneği oldu. Hemen aykırı iktidar istediğine aykırı.
Ama YSK bunu söyleyemezsin.
Onun süresi uzatıldı.
Hayır, ama YSK'nın
ömrü uzatıldı.
Ömrü uzatıldı. Başka bir tartışma ama görevden alma yetkisi yok.
Yok ama bir zamanlar Anayasa Mahkemesi üyesi için de benzeri bir usul önerilmişti. Anayasa Mahkemesi üyesi görevindeyken tutuklandı. Hem de bir örgüte üyelikten tutuklandı. Anayasa Mahkemesi üyeleri kendilerini bağlayan yasa bunun yapılamayacağını öngördüğü halde olur dediler.
ESK da öyle oldu.
ESK da öyle oldu. Dolayısıyla öyle kimsenin koltuğu Hele bu dönemde aykırı kararlar verdiğinde onu koruyacak güçte değil. O nedenle iktidarın istemediği yönde karar veren hakimler her an için görevini kaybedebilir, bulunduğu yeri terk edebilir, mesleğinden de uzaklaştırılabilir. Bu nedenle sadece kararın değil, kararı verenin de güvencesi yok Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde. Çünkü hele bu dönemde ben yargı erkinin ve aygıtının, daha önce burada söylemiştim, tekil olarak hakim ve savcıların üzerine alınması gerekecek bir durum yok. Bir kurum olarak yargının artık Beştepe'nin ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hukuk bürosu görevi gördüğünü, bundan öte bir anlamının da olmadığını düşünüyorum. Bu verilecek aykırı yönde kararların da ilgili hakim savcı için, ilgili yargı, ilgili kurum için bir risk oluşturduğunu düşünüyorum. Eskiden biz adli yıl açılış törenlerinde yüksek yargıçların eleştirilmesine aşinaydık. Eleştirirlerdi siyasetçileri. Şimdi yani değil eleştiri, değil ufak bir...
Baro başkanlarını da anlat yani. Baro başkanları da vardı eskiden.
Evet, son baro başkanı eleştirmeye kalkınca eski cumhurbaşkanıyla beraber salonunu terk etti. O dönemki başbakan.
Cumhurbaşkanı tutamadı yani.
Evet, zor sakinleştirdi. Yani baro başkanlarının eleştirilmesi tolere edilirdi. Yüksek yargıçlar eleştirirdi, tolere edilirdi. En son bir önceki Anayasa Mahkemesi Başkanı yakın dönemde bir eleştirisiyle gündeme gelen, unuttum adını, hatırlarsınız.
Bir önceki Anayasa Mahkemesi Başkanı, tamam.
Hatırlarsınız.
Hatırlarız şimdi.
Yani siyasi iktidarı demokratik ve hukuki yönü eleştirdiğinde... Yani sadece kibarca bir eleştirisi nedeniyle tefe konmuştu. Şimdiki Anayasa Mahkemesi Başkanı da Can Dündar
Haşim
ve benzeri...
Haşim Kılıç.
Can Dündar ve benzeri kararları nedeniyle zaten şimdiki Anayasa Mahkemesi Başkanı da tefe kondu. Ama hani şöyle teskin edildi insanlar. Ya işte milli görüşçüdür. Yani iyi hukukçudur falan diye değil. Milli görüşçüdür diye teskin ediliyor.
Oysa iyi hukukçu aslında.
Yani. Halbuki bana ne milli görüşçülüğünden. Dolayısıyla... Hakim güvencesi olmadığı gibi hakimlerin şahsi olarak da verdikleri kararlar nedeniyle kendi güvencelerinin de olmadığını düşünüyorum.
Dün hukuk adına...
Bakın arkadaşlar, Haşim Kılıç'ı herkes aşağı doğru yapmış. Haşim.
Evet.
Dün, yani siz senin bilemediniz.
Senin aklına gelmiyor ama
evet,
insanlar.
Dün hukuk adına hakimlerin, avukatların, baro yöneticilerinin aldıkları bütün tutumların çok yerinde ve doğru olduğunu düşünmek durumunda değiliz. Yani dün de yanlışlar yapılıyordu. Dün de bugün nasıl vicdanlara sığmayan, akılla mantıkla da bağdaştırmakta zorlandığımız, yani bırakın hukuku, temel kanun metinlerini vesaire, akılla bağdaştırmakta zorlandığımız kararlar alınabiliyorsa, dün de alınabiliyordu böyle kararlar. Burada benim hayretimi mucip olan şey, yani beni dehşete düşüren, şaşkınlığa düşüren şey, dün mağduru olduğu bir durumu bugün iktidarın kendi eliyle uygulamaya koyuyor olabilmesi. Yani bunu savunmaktan daha öte bir şey bu. Dün mağduru olduğu fiilin bugün faili konumuna geçebilmesi. Beni asıl burada şaşırtan o. Dün kendisinin kullandığı bütün demokratik, hukuki hak ve imkanları bugün başkaları kullandığında bunları suçlaştırması, bunları vatana ihanet, Türkiye'yi yurt dışında kötülemek, dünyaya kötülemek, ecnebilerle, Hans'la, George'la ağız birliği yapmakta suçlaması falan. Yani George'la Hans'ın kim olduğunu biliyoruz değil mi? Yani George'la Hans, Alman şansölyesi Schröder'le, Hans o... George da İngiliz Başbakanı Tony Blair. Yani AK Parti'nin desteğini arkasına alarak bu tür mahkeme kararlarına karşı mücadelesini verdiği aktörler onlar. O zaman Blair'la Schröder'diler. Yakın dost ve ahbaptılar. Destekleri kıymetliydi ve ortak demokratik değerler adına bir evrensel dayanışmayı gösteriyordu destekleri. Şimdi Hans ve George oldular. Hans'ın George'un ağzıyla konuşmak oluyor şimdi. Yani o zaman Yeni Şafak manşet atıyordu, başlık atıyordu kendisini savunurken, Avrupa bize gülüyor diye, Avrupa'ya rezil oluyoruz diye. Şimdi Avrupa'ya rezil oluyoruz desen, Hans'la George'la ağız birliği yaparak örgüt halinde, teşekkül halinde ihaneti vataniye suçu işlemekten içeri attıracaklar seni.
Katy Perry Türkiye'de olsaydı tutuklanabilirdi ilk bu seçim iptali açıklaması üzerine. Yani o kadar ciddi tepki gösterildi. Yani. Avrupa Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü. Değil mi?
Ya şöyle bir şey daha oldu Yavuz. Şimdi geldiğimiz noktada biliyorsun burada tartışmıştık. Bir Yeni Şafak yazarı bekamızı demokrasiye feda mı edeceğiz şeklinde çok parlak bir görüş serdetmişti. Geldiğimiz nokta biraz oraya çıktığımızı gösteriyor.
Ben haklı çıktı diyorum İbrahim Karagül'e.
İbrahim'in şeyi değildi bu. İbrahim Karagül'ün yazısı değildi bu.
İbrahim Karagül sandık yoluyla darbe.
Ömer,
idi pardon.
Ömer o sandık yoluyla darbe.
Sandık yoluyla darbe.
O da bunun başka bir şeyi yani de, versiyonu da yani.
Sonu görmüş anlamında söyledim onu.
Tabii ama bir başkası Ömer.
Doğru hatırlıyorum onu da.
Çok açıkça yazı yazdı.
Evet. Okuduk
bekamızı,
hatta konuştuk.
Bekamızı demokrasiye feda mı edeceğiz, etmeyelim diye. Bu şu demek ya, demokrasiyi, sandığı, seçimleri, iktidarın demokratik yollarla sandıkla el değiştirmesini beka tehlikesine düşürelim. Yani onların bekası olmasın, onların arkası gelmesin, beka demek sürekli değil. Onlar artık sürmesin, onların bekası olmasın, onların bekası ortadan kalksın. Niye, ne uğruna, ne diye? Bekamız için.
Ömer Lekesiz.
Bekamız Ömer Lekesiz pardon.
Bir arkadaşımız göndermiş.
Ya şimdi. Hafıza kusura bakmasın ben hani eleştirilerim hem de çok ağır sert eleştirmeyi hak ettiğini düşünüyorum ama adını söylememem başka bir kasıttan değil hatırlayamadığım evet. için. Şimdi ya arkadaş yani bu görüşler fütursuzca pervasızca gazetelerde Yeni Şafak gibi hani Avrupa'ya rezil oluyoruz başlığını 2002'de atabilmiş. Yeni Şafak'ta yazılabilir hale gelmiş. Yani bu çok irkiltici değil mi?
Aynı Yeni Şafak'ta Kemal Öztürk'ün biraz eleştiri barındıran yazısı yayınlanamaz hale geliyor tabii. Aynı anda.
Nihayet aldın.
Nihayet aldın.
Yeni Şafak, Yeni Şafak diyerek mevzuyu aç diyerek.
Ama Ramazan falan ya.
İsmail de telefona gömüldü.
Hayır ben başka bir şeye bakıyordum ama.
Bu Kemal Öztürk'ü konuşalım.
Kemal Öztürk'ü konuşalım. Çünkü bir süredir Kemal Öztürk de daha eleştiriyordu.
İktidarın medya düzenini eleştiriyordu. Ben ama anlamıştım biliyor musunuz? Evet. Yani Kemal Öztürk eleştirdiği medya düzeninin değiştiremeyeceğine göre kesinlikle kurban olacaktı. Çünkü başka bir çıkar yol kalmadı. Ben Yeni Şafak gazetesini üniversiteli yıllarda alır okurdum. Yani çünkü orada solculukta çalışırdı o zamanlar. Bakardım yazılarına. Değişik görüşler vardı. O günlerde Alper Görmüş'le şey
muhalifti
oradaydı.
Muhalifti ama zaten
evet.
yani.
Eleştirel sistem yazılar vardı. Ali Bayramoğlu'nu orada hatırlıyorum ben örneğin. Orada okuduğumu hatırlıyorum. Şimdi azala geldi. Yeni Şafak'ta işte son dönemlerde TRT'de görev yapan TRT'nin Ankara temsilcisi, haber dairesi
müdürü. Yaşar Taşkın kurdu.
Yaşar Taşkın'ı mesela çok severek okurdum. Akif Emre'yi severek
rahmetli.
Okurdum. Yani onlar kalmıştı böyle dikkatli okuduğum. İşte biz sizin Karar Gazetesi'nin ayrılan ekibi orada okuyordum. Şimdi herhalde Kemal Öztürk aslında çizgisini beğenmezdim. Yani Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde sonraki çıktığı televizyon programlarında iktidarı destekleme yönünde yaptığı gayrete ve yazılarındaki tutuma mesafeliydim. Fakat özellikle 1-2 yıldır iktidarın bence çöküş alametlerinden biri olarak medyadaki çürümeyi gördü. Ve son yazılarında buna yönelmişti. Eleştirelliği genel anlamda eleştireldi ama medya eleştirilerine çok haklıydı. Hele hele son yazısında 4 ayrı işte BBC'nin, Deutsche Welle'nin, Voice of America'nın ve France 24'ün ortak kurduğu YouTube kanalı üzerinden bir tahlil yaptığında şu sonucuca dikkat çekti. Medyada oluşan, iktidar etrafında oluşan tek yanlı medya düzeneyi maalesef içeride alternatif alanları kuruttu, çoraklaştırdı. Bunun üzerine yabancı sermaye ya da bizzat
yabancı
devletlerin medyaları Türkiye'ye girdi. Bunun bir risk olduğunu ama kaynağının da iktidar politikaları olduğuna dikkat çekiyordu. Bu medya düzeni Kemal Öztürk'ü boğacaktı. Yapacak bir şey yok. Ya Kemal Öztürk bu deveyi sürecekti ya bu devran yani ya bu kervanı gidecekti ya bu devrandan gidecekti yani.
Diyarın.
Bu yerden gidecekti. Kemal Öztürk'e gitmek düştü.
Ya oruç idare et, dil sözleşmesi olur.
Evet. Dolayısıyla Kemal Öztürk'ü ama şunu da söyleyeyim. Yani siyasetçi olarak Abdullah Gül'e ve Ahmet Davutoğlu'na gazeteci olarak Karar Gazetesi'nde çalışanlara ve en nihayet Kemal Öztürk'e tahammül edemeyen siyasal İslamcı anlayışın Türkiye için bence sunabileceği ne hukuksal ne düşünsel ne kültürel bir gelecek var, ne de siyasal bir gelecek var. Şu an bütün barutunu tüketti diye düşünüyorum.
Büyük resme oturttu meseleyi İsmail. Genel olarak yaptığı değerlendirme, hani katılırsınız katılmazsınız diyerek
ortalayayım.
Kendimi garantiye alarak.
Neyin garantisini alacağım?
Doğru.
Neyin garantisi?
Ölmüş eşe kurttan korkmaz.
Şöyle. Bir şey var. Şimdi tamamını hatırlayamadım. İsmail dilli sürçünce yani tekerlemeyi söylerken.
Ya bu.
Aklıma geldi. Ha, benim de aklıma başka bir laf geldi. Bir şiirin parçası da olabilir. Suyun rengine bak, suyunun rengine bak. Çeşmesi var, içmeye tası yok diye. Tamam mı? Şimdi bizim geldiğimiz halde İsmet Özel'in de bir şiir dizesi var. Onu gerçi yarınki yazıda kullanmayı düşünüyordum. Onu da çağrıştırıyor bu. Münacatında geçiyor yanılmıyorsam. Çeşmesi var, çeşme var. Kurnası murdar diye. Tamam mı? Şimdi bizim de demokrasisi var, sandığı murdar. Ondan sonra yargısı var, ilaç için kararı yok. Başa söylenecek ilaç için kararı yok.
Gazetesi
falan.
Var.
Evet, gazetesi var. Düşüncesini özgürce ifade edecek yazarı yok.
Yok.
Kemal Öztürk'ün başına gelen şey ona özgü değil. Birçok başka insanın başına geldi. O taraftan bu taraftan sadece Karar Gazetesi'ndeki insanlar değil, Sözcü de bir şekilde atılanların toplandığı bir yerde. Beri tarafta Cumhuriyet'te de çok gelen gidenler oldu vesaire falan. Birçok yerde işini kaybeden bu süreçte Yavuz da yani sonuçta bütün televizyonlar önünde seçenek olarak dururken Radyo Spot diye tercih etmedi.
Yani çok burada, para verdiler.
Çok tabii cazip yani, bir teklifle geldiler.
Rusya devleti resmi görüşmeler sırasında çok ciddi tekliflerde bulundu bana.
Cash on the table mı oldu?
Cash on the table.
Şey, yani, bon çantayla.
Üç bavulla YSK'ya gidildiği gibi.
Şimdi teklif derken insanın aklına tabii çok değişik şeyler geliyor.
Yani yoksa, program yapmak yani, anlamında. Yok, program yapmak anlamında.
Yani program adını koy şimdi.
Allah
yani,
muhafaza.
Yok, canlı deli para. Canlı deli para. Canlı.
Ya üç bavulla YSK'ya götürüldüğü gibi o ebat. Ebat yani örnek.
O aşağı yukarı diyorsun.
Aşağı yukarı öyle bavulla gelince.
Yani yanlış anlaşılır. Yavuz abi Rusya'da şuraya buraya götürmüş.
Ben de doğal olarak reddedemedim. Aslında çok daha güzel de teklifler vardı. A Haber'in genel yayın yönetmenliğini önerdiler bana. Dediler ki gel şu televizyonu bir ayağa kaldır. NTV'nin genel yayın yönetmenliği, Habertürk falan çok vardı yani teklif.
Çok serbest çözülücü. Seçeneklerim çoktu diyorsun.
Parayı seçtim.
Piyasa koşullarında, piyasa dinamikleri içerisinde ben kendime daha uygun olan bir seçeneğe yöneldim. O seçenek de bana yöneldi. Böylece burası... Tabii. Spotik'te program ortaya çıktı diyorsun. Aynen. Senin aldığının,
çok güzel.
Senin aldığının bak binde biri bizi bile ihya etti burada görüyorsun. Ya biz ihya olduysak sen
seni düşünemiyorum
beş,
bile diyorsun.
Biz iki geliyoruz İsmail. Evet sen haftada
demek beş
geliyorum. Beş kendim geliyorum.
Hanım da öğretmen olsam.
biliyorsun hepimizin sapıkları var. Bana da tayin edilmiş, bana iliştirilmiş sapıklar da var. Onlar sürekli yazıyorlar. Şimdi arada gözüme çarpıyor. Twitter'da şey yazıyor. İşte anti-Rusçu görüşçüleri vardı. Ya diyelim ki Rusya'nın bir politikasını eleştirmişim. Tamam mı? Tabii. Suriye'deki bir yapılanı eleştirmişim. Anti-Rusçu yazıları vardı. Bak işte böyle böyle şeyler yazıyordu. Sonra satın aldılar. Zaten satılık. Satın aldılar. Sputnik'te program verdiler. Hemen kesti. Bak o günden bu tarafa bir daha Rusya'yı eleştiriyorum diye. Tamam mı?
Şimdi... Ama çok ince, çok ayrıntılı
para. Yavuz, şey yapıyor. Para... İşte çok para olunca
adamın da gözünden kaçmıyor.
Çok para susturucu işlevi de görebiliyor yani.
Bir şey diyeceğim. Ben şimdi Kemal Öztürk'le beraber yani mesela şeyi de çok dikkatli okuyorum. Nihal Bengüsü Karaca'yı. Mesela Kemal'den çok Nihal Bengüsü Karaca'nın yazılarının ben onu serin kanlı dinleyebilecek bir iktidara aslında yön veren nitelikte olduğunu düşünüyorum. Yani muhalefetten çok iktidara yani kendi içinde bulunduğu insanlara uyarıcı
karar içinde söyleyebilirsin.
Karar zaten hadi karar artık karar ya zaten konumlandırdı kendisini.
Bizi kategoriler üstü görüyor.
Karar şöyle karar dedi.
Karar kendisini
yani
konumlandırmış ama
o faniler için söylüyor onu yani.
Bence Nihal Bengüsü Karaca halen daha iktidara seslenme gayretini sürdürüyor. Sürdürüyor ama yani düşünüyorum Kemal Öztürk de Kemal Öztürk bile ondan daha yumuşak bir dil kurmuşken.
Onu nasıl barındırmadılar şimdi, diyorsun Yeni Şafak. Evet, bak, doğru bir şey söylüyor da şunu atlamadan şimdi mevzu geçecek.
Yok, Kemal Öztürk'le ilgili bir şey söyleyeceğim.
Ha, o zaman söyle. Ben de
şöyle
onunla
bir şey,
söyleyeceğim.
Küçük bir anı söyleyeceğim Kemal Öztürk'le ilgili. Kemal Öztürk bunları yazıyor, ben de okuyorum. Kemal'i de tanıyorum Ankara'dan. Bülent Arınç'ın danışmanlığını yaptı. Sonra Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nü yaptı. Birebir çok da muhabbetimiz oldu. Ben de Ankara'da çalışırken Anadolu Ajansı'ndaki performansını hiç takdir etmiyorum. Anadolu Ajansı'nın bugün geldiği durumda onun attığı temellerinde büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da Yeni Şafak'ta yazmaya başladı ve ben de burada konuklarla program yapıyorum. Bir gün bir program için kendisini aradım. Bana biraz da itici olarak şöyle bir şey dedi. Ben dedi Rus radyosuna çıkmam dedi Yavuz dedi. Peki dedim, bu bir tercihtir dedim. Şimdi Kemal Öztürk Yeni Şafak'tan ayrılmak zorunda kaldı. Kendisi yazdı Türkiye'de daha özgür haberciliğin dışarı kaynaklı olduğunu ve bunun bir tehlike olduğundan da bahsetti. Yarın sözlerini, görüşlerini ortaya koyabileceği bir zemin kalmadığında birisi de ona derse ki ya sen istediğin gibi burada kendi görüşünü ortaya koyabilirsin. Oranın Rus radyosu mu, Amerikan bilmem nesi mi, Fransız cartı curtu mu diye olduğuna bakar mı acaba, merak ediyorum önümüzdeki dönemde.
Bence çok
tercih bir şey söyleyeceğim.
Bence çok yerinde bir hatırlatma yaptın.
Bir şey söyleyebilir miyim? Yani çok da az önce adını andığın adı kişi neydi? Demokrasi düşmanı. Açıkça demokrasi düşmanı olduğunu söyleyen kişi.
Lekesiz.
Ömer Lekesiz.
Ömer Lekesiz.
Şimdi bugün Kemal Öztürk'ün yazılarına son veren Yeni Şafak aynı akşam TVNet adlı kanalında bu akşam şu an iftar programında Ömer Lekesiz ile başlıyor. Ve Ömer Lekesiz iftar programını nerede sunuyor biliyor musunuz?
Nerede?
Endülüs'te. Yatırıma bak. Yani bu bir tercih artık.
Ben de
Kemal Öztürk'ün yazılarına son verilmesi de bir tercih. Demokrasi düşmanı olduğunu açıkça yazan, zaten ben demokrasiyi haz etmem diyen Ömer Lekesiz ile Endülüs'te iftar vakti sunmak da bir tercih.
Ben bugün Kemal Öztürk'le ilgili haberi duyar duymaz gayri ihtiyari bir tepki verdim. Ya o yazar değil de ya, karıştırdılar herhalde, başka yazara yapacaklar onu. Yani başka yazarın yazısını basmayacaklardı. İşe son vermekten bahsetmiyorum. Yani o basılacak bir yazı değildi bana sorarsan. Ne Yeni Şafak ne başka bir gazetenin demokrasi teferruat, demokrasiyi abartmayalım. Abartmayalım. Ondan sonra bekamızı demokrasiye feda etmeyelim. Gerekirse demokrasiyi kaldır at diyen bir yazıyı hiçbir gazete koymamalı. Yeni Şafak da koymamalıydı. Yeni Şafak'ın doğuşu bir demokrasi mücadelesi vermek içindi. Yani bir ihtiyaca karşılık hak, hukuk, demokrasi, özgürlük mücadelesi vermek için
parti yayınının bir dışında bir yayın olarak.
Ben ilk kuruluşundaki kurucu çekirdek ekiptendim ve amacı buydu. Şimdi böyle bir gazete 25. yıl kutlamalarında biliyorsun Cumhurbaşkanı da diğer bütün kutlayanlar da mesajlarında Yeni Şafak'ın bu misyonuna atıfta bulundular. Ne kadar zamandır o misyondan uzaklaştı, son birkaç yıldır da hala o misyonu taşıyor muydu? Pekala tartışırız, bence fersah fersah uzaklaştı. Ama gene de öyle bir gazetenin böyle bir yazıyı taşıyamaması gerekirdi. Duyunca onun için önce şey dedim. Ya yazarları karıştırdılar. O değil öbürünün yazısını evet, basmayacaklar dedi. Ama sebebi anlaşıldı. Demek ki Endülüs'teymiş. Gözden Irak olan gönülden de Irak oluyor, hatırlamadılar. Endülüs'te çünkü yani.
Onun ama için burada Kemal Öztürk'ün kaldığı yerden devam etmek lazım. Şimdi ben bugün
Kemal'in bugünkü yazısını ben bir, iki cümle daha söyledim.
Sen?
Okumadım da ne olacağını biliyoruz.
Onun anonsu,
çünkü
anonsu vardı çünkü.
Çünkü bir gün önce anons geçmiş. Ben de bugün gördüm onu, fark ettim. Meğer bugünkü yazısı, yani girmeyen yazısı, bu izlenen yanlış politikalarla seçim iptali vesaire, seçimden bu tarafa izlenen yanlış politika ve tutturulan söylemlerle Ekrem İmamoğlu'nun nasıl parlatıldığı, bir siyasi figüre dönüştürüldüğü, Türkiye'ye mal olmuş bir siyasi figüre nasıl dönüştürüldüğü üzerine yazı yazacağını duyurmuş.
Bir dost,
anons etmiş.
Dost uyarısı yapacakmış yani bugün AK Parti'ye.
Yazamamış.
Bir dost
onu
uyarısı
yazdı, basmamışlar. Yani bekamızı demokrasiye feda mı edeceğiz yazısını basabilen, bunu içine sindirebilen gazete Yeni Şafak bu yazıyı içine sindirememiş, bunu basamamış, bunu yayın ilkeleriyle bağdaşır bulmamış demek.
Sandık yoluyla darbe yazısını yazan genel yayın yönetmeninin olduğu gazetenin Kemal Öztürk'ün yayın şey yazısını basmadı mı bilmiyorum ki.
Yani kaldığı yerden devam etmek de önemli bence. Çünkü bugün mesela YSK kararının yansımaları babında işte Sabahı, Star'ı, Yeni Şafak'ı, Akşam'ı, Akit'i, Takvim hepsini okudum. Hepsini gözden geçirdim. Hepsi bir gazete zaten aslında. Ve hiçbirinde bir farklı görüş dahi yok. Aynı cümleler farklı fotoğraflar tarafından farklı ölçülerde dile getirilmiş. Okurken şunu düşündüm. Ya insan burada örneğin bu yazıyı yazarken hiç okunmayacağını biliyor mudur acaba? Yani hiç okunmayacağını, hiçbir hükmünün olmadığını. Yani hiç dikkate alınmayacağını acaba bilerek mi yazıyor bu yazıyı?
Yanılıyorsun ama hepsi dikkate alınıyor. Yani okurum, bir arşivci muhatabı. Var. Muhatap bir arşivci aslında. Var.
Anladım senin dediğini.
Levh-i Mahfuz gibi biliyorsun hani ahirette inananlar için bütün günahlarının sevaplarının kayıtlarını tutan melekler var. Melekler var. Onlar ve Levh-i Mahfuz'da o kayıtlar tutuluyor. Yani bir data var.
Yani, var. Bir database.
Orada tutuluyor. Şimdi onun gibi Türkiye'de de arşivciler var.
Var mı resmi
İşlemeciler.
Olarak?
Şimdi biliyorsunuz değil mi? Yani sanatçılar Ekrem İmamoğlu'nun çağrısına cevap verdi ya onların listelerini tutan
arşivci. O bayağı önemli bir arşivci.
Cumhurbaşkanı, arşiv daire başkanı. Zat-ı şahaneleri Muhammed Safi Beyefendi.
Kayıt alındı diyor değil mi?
Kayda geçtiniz diyor yani.
Aslında Baturay adlı bir İmamoğlu'na destek veren bir genç sanatçıların
toplamış hepsini el yazısıyla.
Yani kolaylık olsun diye yapayım demiş.
Bir de el yazısı yani.
El yazısıyla yazmış. Sonra onu hiç zahmeti girmeden alıp kayıt diye yapıştırmışlar. Bunu şeyde yorumluyorlar. Ya bari onu çalmasaydınız diye yorumluyorlar.
Yani burada radyoda biz bize konuşuyoruz diye düşünme, bir dinleyen var.
Var.
Bir kayıt tutan var. Yarın onu önüne koyacağını da açıkça söylüyor. Ben bunları, bu kayıtları turşusunu kurmak için tutmuyorum diyor yani. Evet. Yarın önünüze koyacağım bunu. Elime düşeceksiniz diyor.
Ama biliyorsun kaydedenleri de kaydedenler var.
Şimdi işte
yani böyle bir
ama
durum
bu
var yani.
Çıkamayacağız öyle.
Sayın Cumhurbaşkanı da TÜSİAD Başkanı'na adınızı bilin hani garip garip açıklamalar yapılıyor. Garip garip açıklamalar yapanlara kusura bakmasınlar, biz de değişik bakarız, bakışımızı değiştiririz dedi ya. Şimdi bakışı değişene o da bakışını değiştiriyor. Yalnız Sayın Cumhurbaşkanı'nın bakışının değişmesinin sonuçları var. Senin benim bakışımızın değişmesinin sonuçları olmuyor. Dolayısıyla
seninki lafta mı kalıyor?
Ben
ona göre davranacağım.
Ya biz de birbirimizi ya da başkalarını fişleyebiliriz ama yani Ömer Leke sizle ilgili bak not düşüyorum. Aa buraya
yazıyorum.
Unutma o yazıyı falan diye benim yazmamla Cumhurbaşkanlığı arşiv daire başkanı sıfatını taşıyan bir kişinin yazması aynı şey.
Altını okudunuz mu mesajın?
Yok.
Altında ne yorumlar vardı ya?
O kız kapattı.
Sonra kapattı.
Hesabını kapattı.
Sonra kapattı.
Şimdi aslında almış. Kemal Öztürk'ün vurguladığı şöyle bir husus var. Diyor ki kardeşim Türkiye'de insanlar, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler başta olmak üzere gerçek haberi bizden almıyorlar. Bizi okumuyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler bile akşam Fox TV izliyor. Hatta Süleyman gazeteciler.com'da ve Türkiye Gazetesi'nde Süleyman Özüç'ün yazısı vardı. Hiçbirimizin bir Emin Çöleşan kadar değeri yok. Hiçbir gazetemizin bir sözcü kadar hükmü de yok. Bence çok uzağa gitmesinler. Toplasan hiçbirinin bir karar kadar da entelektüel kapasite yok. Bunu söyleyeyim yani Akif Bekir burada diye söylemiyorum.
Yüzü burada değil.
Hayır kesinlikle. Ama o kadar bile kıymeti yok. Bunun bir kere ayırdına vardı. Yani Anadolu Ajansı'ndaki dediğin üzere çürümenin bence sorunlarına biri kendisi. Ama Anadolu Ajansı'ndaki onun bıraktığı yerden bugüne kadarki olağanüstü çürüme karşısında bir ürkmüş. Ürküntüye kapılmış durumda. Ya biraz okumuş yazmış olan.
Onun da ufkunu açtı
biraz
diyorsun
okumuş
yani.
Yazmış olan bu çürümenin farkına varır. Ve asıl olan şu. Gerçek bilgiye erişimin, gerçek habere erişimin önündeki en büyük engelin iktidar çevresinde konuşlanmış bu medya düzeninin olduğunun farkına vardı ve kendisinin kimlerle değişilebilir durumu olduğunu gördü. Yani Kemal Öztürk, bin tane Kemal Öztürk'ün bu medya düzeninde bir tane Turgay Güler etmeyeceğini maalesef gördü. Kendisinin kıymetinden kaynaklı söylemiyorum bunu, sakın yanlış anlamasın. Bin tane
işlevsellik
bin tane Nihal Bengüsü Karaca'nın bir tane Hilal Kaplan etmeyeceğini gördü. Bin tane Akif Bekir'in bir tane Star gazetesinin yayın yönetmeni etmeyeceğini gördü ve bu düzenden bir gerçek bilgi ve haber çıkmayacağının ayırdına vardı. Ve yaklaşan tehlikeyi de gördü. Şimdi Radyo Sputnik'te, Doçevelle'de, Voice of America'da, BBC Türkçe'de benim tanıdığım Independent, CRI gibi yabancı devletlerin Türkiye servisinde çalışan arkadaşların çoğu daha düne kadar ana akım medyanın merkezindeydiler. Bunlardan bir kısmı, büyük bir kısmı sekülerse, bir kısmı da Nevzat Çiçek gibi işte dindar, muhafazakar çevreden gelen arkadaşlardı. Şimdi bu arkadaşlar daha düne kadar çeşitli dozlarda eleştirel oldukları için, muhalif bile diyemeyiz bazılarına, eleştirel oldukları için bulunduğu pozisyonu kaybettiler. Hele hele muhalif olsa bile İslami camiye yakından tanıyan Ruşen Çakır, Medyaskop diye yekten bir mecra yarattı kendisine. Şimdi bu mecralar artık toplumun ana beslenme kaynakları oldu. 55 milyon cep telefonu sahibi var. 50 milyonun sosyal medyası var. Twitter'dan öyle veya böyle, Instagram'dan ve başka mecralardan eriştiği medyadan istediği, artık bütün bir gazeteyi almıyor, istediği haberi alıyor. Artık bütün bir televizyonu izlemiyor, bütün bir haber bültenini de izlemiyor. YouTube'dan istediği programı alıyor. Ve üstelik eskisi gibi edilgen değil, ahkam kesmiyor. Ahkam kesilmesine tahammülü yok. Aynı zamanda şurada olduğu gibi bize etkin bir biçimde müdahale ediyor. Twitter'da bana olduğu üzere etkin müdahale ediyor. Benim kendimi gerçeğe yaklaştırmama...
Farklı bir alana girdi ama tabii. Şunu da söylememiz lazım. Sen bunu gazetelerle ilgili söyleyebilirsin. Yayın organlarıyla ilgili
televizyonlar için de söyleyebiliyoruz.
Televizyonlar için söyleyelim diye söylüyorum. Şu anda Fox TV'nin ana haber bülteni ATV, Kanal D...
Kendisiyle rekabet ediyor. ATV, Sabah İsmail'le rekabet ediyor Fatih.
ATV, Kanal D, Star, bir tane daha vardı, Show. Dördünü topladığın zaman Fox TV etmiyor. Etmez. Çünkü insanlar haber arıyorlar. Bu kadar net.
Şimdi Fox TV'nin ama...
Bir seçim gecesi vardı. Orada tabii Akif Bey etkisi çok fazlaydı. Yani reytinglerin patlamasında.
Bizdeki azalmanın da kaynağı o zaten.
Bizdeki azalmanın da kaynağı.
Ona göre
onu dışarı yaptım. Çıkarttığımızda bile Fox TV'nin %50 şehri falan bulduğunu görüyoruz.
Nihayet fark etmenize çok memnun oldum. Bu sizin adınıza insan... sevindim. Sizin adınıza.
Şey diyeceğim. Fox TV'nin ama şunu göz ardı ediyorsun. Fox TV'nin televizyonculara getirdiği yenilik... interaktif bir ekran yaratması.
Evet.
Tümüyle Twitter'a taşıdılar ekranı. Yani oradaki kamusal vicdanı ekrana aktardılar. Şimdi
ya tek tabanca oynuyorlar. İktidara çok şey borçlar. Mutlaka kendi çabaları, performansları, gayretleri mutlaka bu sonuçta bir payı var. O arkadaşların hiçbirinin hakkını yemek istemem. Ama onlara da şakayla karışık da söylüyorum. Yani tek tabanca zaten alternatifin yok ki.
Biz de öyle miyiz?
Çok güzel söylüyorsun.
Bunun bütün lüksünü yaşıyoruz.
Biz de öyleyiz.
Çok güzel söylüyorsun.
Bizim Bayder çalışmadan geliyor. Burada gene de işte alacağı primi alıyor.
Bak şunu göz ardı ediyorsun. Sosyal medya... Bu hani haber saati başladığında bir kalıp cümle koyuyorlar da bugün etiketimiz, tabelamız deniyor ya, bu Fox TV'nin getirdiği bir şey. Ve o tabelayla sosyal medyayı habere dahil ediyorlar. Üstelik sabahları mesela İsmail izlediniz mi bilmiyorum. Gün içerisinde atılan tweetleri sabah okuyor haber gibi.
Tabii.
Haber gibi okuyor ve sosyal medya gündemini içeriyor.
Gerçekten bir etkileşime dönüştürüyorlar onları. İnteraktif yayıncılık
çünkü
yapıyorlar.
Çünkü insanlar kendisini
yani.
Ekranda hissediyorlar. Doğru. Benim tweet attığım tweetler sabah İsmail'e gösteriliyormuş. Ben bunu çok sonra fark ettim. Mesela benim de ufkumu açıyor. Üstelik İsmail ile Fatih eski ana akımdan geliyorlar.
Ama
bu kadar hızlı adapte olmaları
altta kalmayalım.
Önemli.
Biz de onun yayınlarını burada gösterelim. Mesela senden bahsettiğinde yayınını biz de burada
Fatih'ten
gösterelim.
Fatih'ten bahsedelim.
Hayır, altta kalmayalım
bu,
yani.
Bu sen dedin ya adalet ve kalkınma, hani hükümet karşıtlığının yarattığı dalganın üzerine oturdular. Ama öyle veya böyle
ben onu
iktidar...
Demedim.
Ben tek tabanca dedim, ya iktidara borçlar onu da yani.
Ama iktidar da oradan kaçamıyor. Seçim döneminde oradaydılar.
Tabii. Öyle çünkü öbür mecraların çöp olduğunu, orada hiçbir geri evet, dönüş olmayacağını diyor.
Bak bütün yanlılığına rağmen bu şey, bu manzarada daha tarafsız görünüyor.
Tabii ya, ölü mecralar, onların çoğu reklam veren şirketler var biliyorsunuz. Ya adam konut satacak mesela, yıllardır veriyor. Eskiden verdiğinde birinden 15, birinden 30, birinden 3 geri dönüş alıyordu. 3 kişi arıyor orada, şu filan gazetede ilanını gördüğümde arıyorum diye. Şimdi diyor ya, bir hafta veriyorum ne arayan ne soran.
Çünkü gazetenin yani, içi açılmıyor.
Tabii Fuzuli'nin ne yanar bana kimse ateşi dilden özge, ne çalar kimse kapım Bağdı sabahdan gayrı hikayesi var ya. Yani sabah rüzgarından başka bilmem akşam güneşinden başka kimsenin gelip uğradığı yok diyor adam.
Mecbur olmasa iş adamlarının böyle ilan vereceğini zannetmiyorum çok fazla gazetede.
Yok onu tabii.
Bir mecburiyetle oralarda bulunuyorlar
onu
yani.
Onu söylüyor zaten.
Tabii, sosyal medya yoksa yürüyor gidiyor.
Sıfır geri dönüş tabii. Diyor onun için yapıyoruz.
Facebook'a işte. Verdiği zaman başka aynen. Bir şey alıyorlar.
Sıfır geri dönüşü olan gazeteden siyasetçi ne umsun ki? O da tabii ki gidecek geri dönüş alabileceği.
Mecraları
izlenen, bulacak. Takip edilen gazeteye, televizyona konuşacak.
Radyoya
konuşacak tabii ki.
Yani.
Tabii. Yok o dil alışkanlığı da.
Ama işte biz de ayrıca, ekleyelim ama bunu.
Yavuz biz de artık radyo.
Çok para alıyoruz var karşılığını verelim.
Televizyon da saydırız. Biz tabii. De sadece radyo değiliz. Hem televizyonuz hem gazeteyiz hem radyoyuz hepsi bir arada.
Peki sen yapacaksın finali herhalde bitireceğiz.
Finali yapayım. Bu çok önemli aslında. Yani boğuntuya gelmeyecek bir şeydi. Önemi şurada. Diyorsunuz ya haber verecek mecra kalmadı oralarda. Yani haber biliyorlar gerçek haber yok orada. Şimdi size mesela bir gerçek haber okuyacağım. Anadolu Ajansı bu gerçek haberi 7 saat kadar önce halkımıza iletti, bildirdi. Spotu şöyle: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türkiye Diyanet Vakfı'nca 37 yıldır Sultanahmet'te kurulan dini yayınlar fuarının yine aynı yerde açılmasına karar verdi. İkinci cümlesi giriş, bu spottu giriş cümlesi. Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya fuarın aynı yerde hizmet vermesi için talimat verdi. Hikaye ne biliyor musunuz arkadaşlar?
Ekrem İmamoğlu ya, izin vermedi diye.
Ekrem evet. İmamoğlu izin vermedi diye haberler çıktı. Ekrem İmamoğlu'na sordular. O da dedi ki ya dedi İstanbul Valisi bana oranın uygun olmadığını söyledi İstanbul Valiliği. Emniyet Müdürlüğü, itfaiye tamam mı? Oranın ve esnaf oradaki
tuzak
esnaf.
Yani.
Oranın uygun olmadığını söylediler. Kararı onlar almıştı. Zaten onun gelmesine kalacak bir karar değil ki bu. Yani mazbatayı Ramazan'dan 2 hafta önce aldı. Hmm. Yani o karar Ramazan'dan 2 hafta öncesine kalmaz. Ramazan'ın gelişi 1 yıl önce belli. Yani hashtag'la 1 yıl önce belli. Zaten Ekrem İmamoğlu'nun aldığı bir karar değil o. Ona kalacak bir karar değil. Ama gelince sanki onu beklemişler gibi tamam mı? O daha önce kesinleştirilmiş olması gereken bir karar o. Gelince onun onayına sunuyorlar. Onayına sundukları dosyada İstanbul Valiliği'nin, Emniyet Müdürlüğü'nün, itfaiyesinin, esnafının görüşleri var. Uygun değil orası diyorlar tamam mı? O da diyor ki madem uygun değil dediniz diyor. Tamam bildiğiniz gibi yapın. Açıklama yaptı. Bana getirdiler. Ben de dedim ki böyle mi diyorsunuz? Peki nasıl uygun görüyorsanız öyle yapın dedim. Mevcut bürokratik kadroya yani zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin değişmedi. Yönetimine de aldırdım o kararı. Onlar aldı o kararı diyor. Şimdi
vekil oluyor.
Şimdi vali İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili oluyor. Anadolu Ajansı bugün haber geçiyor. O vali hadi sakıncalı orada yapılmasın diye hemen talimat veriyor orada yapılsın diye. Diyanet İşleri Başkanı'nı arıyor habere göre. Diyanet İşleri Başkanı'na o yapabilirsiniz diyor. Oysa Ekrem İmamoğlu demişti ki fuarı özel bir şirket organize ediyor. Diyanet Vakfı'nınla alakası yok. Haberde Diyanet Vakfı'nın Ramazan fuarı diyor. Diyanet Vakfı yapmıyor orayı. Özel bir şirket yapıyor diye muhatabımız Diyanet Vakfı değil. Belediyenin muhatabı Diyanet Vakfı değil diye söylemişti. Buna rağmen başkan vekili olan vali Diyanet İşleri Başkanı'nı arıyor. Diyanet İşleri Başkanı organizasyonu yapan şirketi arıyor. Organizasyonu yapan şirket belediyeye geliyor. Anadolu Ajansı'na beyanat veriyor. Çalışmalara başladık diyor. Peki haberde diyor ki 37 yıldır Sultanahmet Camii'nin avlusunda yapılan fuar diyor. Şimdi beyanat veren Diyanet İşleri Başkanı beni aradı, belediyeye git dedi diyen kişi ise diyor ki zaten Sultanahmet'in avlusunda tadilat olduğu için orada yapma imkanı yok diyor. Bize bir yer gösterecekler orada yapacağız diyor. Meğer Fatih Camii'nde zaten hazırlık yapıyorlarmış yapmak için tamam mı? Böyle garip bir haber uzun uzadı ya çok teferruatlı. Çok
burada
uzun bir
dini
haber.
Yayınlar ben satılacak değil okudum. Mi? Burada dini yayınlar satılacak.
Ya yani. Bunu duyunca evet. Başımdan şöyle söyleyeyim. Başımdan haberi görünce kaynar sular döküldü. Yani öyle söyleyeyim.
Yalan yani, kurulmuş oluyor
anlatamam
yani.
Size.
Dini yayın yasak
ya, anlatamam
kurulmuş.
Ya.
Dini yayın anlatamam. Için yalan, iftira her şeyi ya, yapabiliyorlar.
Anlatamam. Ya.
Ya
bunu okuyunca başımdan aşağı kaynar sular döküldü.
Her
ya,
türlü iftiraya şey? Atabiliyorlar. Dini
ya bu nasıl
yayın.
Bir şey? Yani,
o zaman, satacakları fuar. Veda şarkısı senin o zaman.
Yalan.
Bak ayarlamışlar seni işte.
Ama bir yalan daha var. Yalan seni sevmediğim yalan diye.
Ya bir şey söyleyeceğim. O da güzel aslında.
Bu serzenişin üzerine o gidermiş yani.
O da güzel de aslında benim de yalanlı parçam Ah Yalan Dünya.
Ah Yalan Dünya çok güzel parça.
Ah Yalan Dünya. Öyle ahva etme zamanı geçti nasıl? Neyse.
Vedamızı yalanla yapıyoruz. Evet. Haftaya pazartesi buradayız arkadaşlarla. 17.30'da ben yarın buradayım. Görüşmek üzere.
Hoşça kal.
Gözümdeki ateş kalbimi yakınca sandım ki aşkımız ömür boyunca, meğer bu bir oyunmuş, kolay oynanan. Beni sevdiğin var ya, o bile nasıl sevmiştim. Oysa gerçek farklıymış. Uyandım an, anladım ki bu sevgi koca bir yalan.
Söylemesi bizden sona erdi.
İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ekibin yakası bir türlü bir araya gelmiyor.
Peki bu kez bizle beraber.
Nihayet ya.
Nihayet. Biraz uzağa mı gönderdik? Ne oldu İsmail'i?
Kalsın böyle biraz oralarda.
Akif duymasın ama belki de duyuyordur.
Ben duyuyorum değil.
Yetişemedi.
Ya yüzüme vurma.
Çok kaçırdı, onun için yetişemedi. Bugün bizde olmayacak. Pazartesi günü beraber olacağız.
Ya yüzümün...
Söylemesi bizden.
Neyse İsmail
oralar. Gayet güzel gitti ya. Daha çok konuşabilirim.
Bazen insan elindekinin kıymetini bilmiyor. Kaçırmadan, kaybetmeden anlamıyorsun.
Bu da güzel bir tespit.
Yavuz abi de bizi görebilecek mi?
Bütün siyaset günah keçisi, bunu her şeyi ona yıkma üstüne dönüyor. Sen bir tane bulmuşsun, çok değil yani.
Her pazartesi çarşamba saat 19.15'te RSFM'de.